Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 50.
Cahit'in ortadan kaybolduğu sırada İjler'le yaptıkları acıklı ya da gülünçlü konuşmayı anımsayan Nüket, "Olabilir," dedi. "Ama İjler Ayşim'i kandırmış olsa bile o video alıcısını eve yerleştirecek adamları nereden bulmuş olabilirler?" "Galip," dedi Cahit. "Onun elinden gelir böyle şeyler. Yine de bir nokta açıkta kalıyor. Galip senin hizmetçinle nasıl ilişki kurmuş olabilir ki?" Birden elini alnına vurdu. Genç hizmetçinin kendisinden gebe kaldığını iddia etmiş olduğu geldi aklına. Ona ertesi gün şirkete gelmesini söylemiş ama o gece olanlardan sonra 4 gün Madonna'nın evine kapanmış ve bu olayı unutmuştu. Kız kendisiyle konuşmak için şirkete gitmiş ve İjler de ustalıkla onun ağzından olayı öğrenmiş olabilirdi. Araba yandan vuran rüzgarla sallandı. Cahit hızı arttırdı. "Ama o zaman demek ki kız doğru söylüyordu," dedi. "Hamileliği doğruydu. Çocuğun babası da bendim. Evet, o gece. Anımsıyor musun? Banyoda." Nüket korkuyla Cahit'e baktı. "Sen Ayşim'in hamile olduğunu biliyor muydun?" dedi. "Sana gelmiştim. Sen evde yoktun. Beni dolaylı biçimde tehdit etti. Şirkete gelmesini söyledim. Ama onu bir daha göremedim." "Yani o çocuğun babası sendin, öyle mi?" "Bilmiyorum. O öyle söylüyordu. Bunu sanırım İjler de almıştı kızın ağzından." Otomobil büyük bir hızla tünele girmek üzereydi ve Cahit ellerini direksiyondan çekmiş, Nüket'e bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Nüket deli gibi "Cahit, dikkat, araba kayıyor!" diye bağırdı. Cahit başını çevirdi, tünelin hızla yaklaşan duvarını gördü. Bir yandan direksiyonu kırarken bir yandan da frenlere asıldı ama çok geç kalmıştı. Araba savruldu ve Nüket'in oturduğu taraftan büyük hızla tünelin duvarına çarptı. Kazayı sabahın ilk saatlerinde bir gazetenin polis muhabirinin telefonu ile öğrendi Bülent Bey. O andan başlayarak da Yapış Holding'in merkez binasında tam bir kargaşa yaşanmaya başladı. Nüket kaza anında yitirmişti yaşamını. Cahit ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ragıp Bey'in kızıyla birlikte Kuşadası'na gittiğini öğrenmişler, gelmesi için hemen haber yollamışlardı kaldığı otele. Ama ne zaman gelebileceği belli değildi. Öteki yönetim kurulu üyeleri, ki hiçbiri gerçek pay sahibi değildi, dolayısıyla kimse kendisinde böyle karışık bir dönemde şirket işlerine el koyma yetkisi görmüyordu. Bağlı şirketlerin yöneticileri, müdürler, gazeteciler, iş ortakları, iş adamları, Cahit Bey'le Nüket Hanım'ın dostları, arkadaşları, kimi telefon ederek, kimi çıkıp gelerek bilgi almaya çalışıyorlar. Hepsine bir iş görüşmesinden dönüşlerinde geçirdikleri trafik kazasında Nüket Hanım'ın yaşamını yitirdiği, Cahit Bey'in ise yaralı olarak Amerikan hastanesine kaldırıldığından başka bir bilgi verilmiyordu. İjler'in yerine bıraktığı deneyimsiz sekreterin acemiliği yüzünden de birçok kişi kızgınlıkla ayrılmıştı şirketten. Zaten telefonlar da hemen hemen bloke olmuş durumdaydı. Yalnız bu arada Bülent Bey akletmiş, Etiler'deki eve telefon ederek hizmetçi kıza durumu açıklamadan bütün telefonların fişlerini çektirtmişti. Bülent Bey ancak öğleye doğru kurtulabildi şirketten. Zeynel'le birlikte önce hastaneye giderek Cahit Bey'in sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı. Cahit Bey 5 saattir ameliyattaydı. Küçüldüklü büyüklü kırıklar, ezilmeler dışında kaportaya sıkışan ve harap durumda olan sağ ayağının kesilmesi söz konusuydu. Ama neyse ki kafatasında ve omurgada önemli bir hasar yoktu. İç kanama tehlikesi de henüz atlatılmış değildi. Bülent Bey daha sonra şirketin doktoruyla birlikte Etiler'deki eve giderek büyük hanıma olayı olabildiğince önemsiz göstermeye çalışarak bilgi verdi. Büyük hanım şaşılacak kadar soğukkanlıydı. Yalnız bir ara arkasında birileri varmış gibi başını bir sağa bir sola çevirerek ve gülümseyerek Nece olduğunu çıkaramadıkları yabancı bir dille bir şeyler söylemeye başlayınca telaşlandılar. Doktor bunun bir delirium tremens gibi bir hezeyan hali olduğunu söyleyerek yaşlı kadına sakinleştirici bir iğne yapmak istedi ama büyük hanım razı olmadı. Bülent Bey her olasılığa karşı doktoru etilerde bıraktıktan sonra Çapa'ya Sevin Hanım'ı görmeye gitti. Sevin o gün taburcu edileceği için yanındaki bakıcısıyla eşyalarını toplamaktaydı. Bülent Bey haberi ona yine de çok hafifleterek verdi ama herhalde kendi başına gelenleri anımsadığı için onun tepkisi çok daha şiddetli oldu. Önce baygınlık geçirdi. Sonra hemen Cahit'in yatırıldığı hastaneye gitmeye kalktı. Ercüment Bey güçlükle engel oldu. Bu arada şirkette durum sakinleşmiş değildi. Deneyimsiz sekreter hiç durmadan çalan telefonlara yanıt yetiştirmeye çalışıyordu. Kapıdaki görevlinin de ne yapacağını bilememesi yüzünden üst katlara çıkıp Cahit'in bürosuna kadar ulaşanları yetiştirmeye çalışıyordu. İkindiye doğru ortalık biraz sakinleşti. Hastaneden Cahit Bey'in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı, yaşamsal tehlikenin atlatıldığı ancak sağ bacağının kesilmesi zorunda kalındığı bildirilmişti. İclal'in yerine bakan genç sekreter kız bitkin durumda günün ilk yorgunluk kahvesini henüz yudumlamaya başlamıştı ki artık girenin çıkanın belli olmadığı odasına kapıyı bile vurmadan Yapış taşımacılık şirketi şoförlerinin özel iş elbisesini giymiş genç bir adam girdi. Kasketi elinde çevresine şaşkın şaşkın bakınarak sekreterin masasına yaklaştı. Genç sekreter adamı şirket yöneticilerinden birinin göndermiş olduğunu düşünerek ağzını açmasına fırsat bırakmadan ''Henüz yeni bir haber yok.'' dedi. ''Git öyle söyle.'' Şoför anlamadan baktı. ''Ben patronu göreceğim.'' dedi. ''Cahit Bey'i göreceğim.'' Alaycı bir ifadeyle süzdü şoförü genç sekreter. ''Duymadın mı dediğimi? Cahit Bey trafik kazası geçirdi. Hastanede yatıyor. Hem senin ne işin var patronla?'' ''Bizim tır için konuşacaktım kendisiyle. Böyle şeyler patronla konuşulmaz. Sen git kendi amirinle konuş. Benim konuşacağım şey çok önemli.'' Adamın o kadar ciddi bir duruşu vardı ki genç sekreter tedirgin oldu. ''O kadar önemliyse dedi, seni Erdem Bey'e yollayayım, yerindeyse. Nakliye işleriyle o uğraşıyor.'' ''Biliyorum da'' dedi şoför güvensiz bir tavırla, ''Erdem Bey bu işleri bilmez. Hem onun yeri bizim tarafta. Benim ona gittiğimi görürlerse vururlar.'' Sekreterin gözleri iri iri açıldı. ''Vururlar mı? Kim kimi vuracak?'' İşte o herifler. Daha önce bizim Murat'ı da onlar vurdular. Kim bunlar? Sen nereden bileceksin? Duraksadı, kasketini buruşturdu. Ben en iyisi gideyim, dedi. Başını belaya sokmanın alemi yok. Niye polise gitmiyorsun, dedi sekreter. Polis ne yapacak? Bana inanmazlar. Bizim gibi garibanların yüzüne kimse bakmaz. Hem polise gittim mi hemen duyar bunlar. Her yerde adamları var. O zaman yandım demektir. Buraya geldiğimi bile bir duyacak olsalar, kemiklerimi kırarlar, bizim Murat'a yaptıkları gibi. Adam geri dönmüş, kapıdan çıkmak üzereydi ki, sekreter kız, sorumluluk kaygısıyla arkasından seslenerek çevirdi şoförü. ''Dur, dedi, istersen bizim güvenlik amirine yollayayım seni. Hamdi abi, polisten emeklidir, emniyette çok tanıdığı vardır. Sen git, ona anlat en iyisi. Cahit Bey de burada olsa seni herhalde ona gönderirdi. Bilmem ki, dedi şoför ikircikli bir tavırla. Adamlardan biri bizim şirketin eski müdürlerinden Galip Bey. Sekreter yine durakladı. Galip Bey hakkında o da bir takım dedikodular işitmişti. Hamdi Bey'i aklettiği için kendi kendisini kutlayarak, tamam, dedi. Patron onu şirketten attı, biliyorsun. Sen hiç merak etme, doğru Hamdi Bey'e git. Yerini biliyor musun? Biliyorum da bunlar hepten mafya abla. Sen tasalanma. Hamdi abi Cahit Bey'in has adamıdır. Şimdi ben ona telefon ederim. Şoför belki de geldiğine pişman olarak ama artık geri adım atamayacağını da düşünerek başını önüne eğdi. Ağzının içinden sağ ol abla diye bir şeyler geveleyerek çıktı. O çıkar çıkmaz genç sekreter de hemen hemen benzer duygularla güvenlik amirine telefon etti. Hamdi abi, size birini yolluyorum, dedi. Taşımacılığın şoförlerinden. Acayip şeyler söylüyor. Adam öldürülmüş falan. Biliyor musunuz? İyi o halde. Adam ille patronu göreceğim diye tutturmuştu. Siz herhalde gerekeni yaparsınız. Hayır, henüz yeni bir haber yok. Soğuyan kahvesinden bir yudum aldı, yüzünü buruşturarak bıraktı. İlhan çok ateşli bir hasta gibi koyu bir bulut içinde yüzüyormuşçasına güçlükle soluk alarak, durmadan terleyerek, üşüyerek, zaman zaman sayıklayarak Mardin'e nasıl geldiğini, Diyarbakır'a giden otobüse nasıl bindiğini, uçakta nereye oturduğunu, hiç durmadan sallandıklarını hayal meyal anımsamakla birlikte, havanın sakin mi, fırtınalı mı olduğunu bilmeden geldi sabırdan İstanbul'a. Yine hep bir karabasanda yaşıyormuşçasına, İstanbul'u görmeden, çevresine hep boş gözlerle bakarak, başsağlığı dileyenlere gülümseyerek karşılık vermeye çalışarak, adeta içgüdüyle önce ablasının evine gidip valizini bıraktı. Sonra Bülent Bey'in, belki de artık onun, ablasının yerine geçeceğini de hesap ederek, emrine verdiği Nüket'in arabası ve şoförüyle morga gitti. Hayattaki tek yakını olduğu için savcılık cesedi onun teşhis etmesine gerek görmüştü. Nüket, Nüket değildi artık. Yüzü kesiklerle tanınmaz hale gelmişti. Ama İlhan, dudaklarındaki ona hep biraz gizemli gelen, donup kalmış gülüşten anladı onun o olduğunu. Evet, dedi, bu ablam. O gece Nüket'in evinde, Nüket'in salonunda, Nüket'in Amerikan barındaki her zaman Cahit'in içtiği Bourbon marka viskiyle sarhoş olup sızdı. Üstünü örten, yatağına girmesini bekleyen kimse olmadı. Yatağına gitseydi bile artık bir Ayşim de yoktu bu evde. Ayşim, Hiram, şimdi de Nüket. Ne kadar çok insan ölmüştü. Hepsi de en az bir yanlarıyla, yaşama anlam veren bir yanlarıyla sevdiği insanlardı. Yaşamına son zamanlarda en çok anlam vermiş olan insanı, Sevin'i, ancak ertesi sabah çatlayacak gibi ağrıyan bir başla uyandığı zaman anımsadı. Olayların beklenmedik gelişmesi üzerine Ercüment Bey, Sevin'in taburcu olmasını birkaç gün erteletmişti. İlhan yukarıya çıktığında Sevin odasında yoktu. Hasta bakıcı koridorda yürüyüş temrinleri yaptığını söyledi. Gerçekten de odaya girerken bakışları koridorun dip tarafında koltuk denekleriyle yürümeye çalışan bir genç hastaya takılmıştı. Ama arkadan tanıyamamıştı. Hemen fırladı. Sevin de o sırada odasına dönmek üzereydi. İlhan'ı karşısında görünce bir çığlık atarak koşmak istedi. Koltuk denekleri elinden fırladı. Tam düşmek üzereyken İlhan atıldı, omuzlarından yakaladı, büyük bir özlemle birbirlerine sarıldılar. Doktor Ercüment Bey, Sevin'in ısrarı ve İlhan'ın sorumluluğu kabul etmesi üzerine Sevin'in hemen o gün taburcu olmasına izin verdi. Akşamüstü Etiler'deki eve telefon eden Bülent Bey, yapılan testler sırasında Cahit Bey'in kanında yüksek miktarda alkol, yanında bir miktar uyuşturucu izine de rastlandığını, bu nedenle savcılığın Cahit Bey hakkında yalnız içkili olarak araba kullanmak suretiyle ölüme neden olmaktan değil, uyuşturucu kullanmaktan dolayı da soruşturma başlattığını duyurdu. Aslında savcılık, Cahit Bey'in hastanedeki odasında gözetim altında tutulmasına karar vermişti. Bülent Bey üzülmesin diye bu küçük ayrıntıyı büyük hanımdan gizlemişti ama hastanedeki görevlilerden biri ya yaranmak ya da herhangi bir nedenle yüreğini serinletmek için durumu Etiler'deki eve bildirdi. Büyük hanım Cahit'in avukatına telefon etti. Televizyon filmlerinde gördüğü gibi ne kadar isterlerse o kadar kefalet akçesi yatırmaya hazır olduğunu, yeğenini bir an önce oradan çıkartmasını istedi. Avukat üzgündü. Türkiye'deki hukuk sisteminde kefalet yöntemi yasada bulunmakla birlikte pek uygulanmıyordu. Takdiri ilahi, sen ne yaparsan yap, insanlar alınlarına yazılmış olan kaderin dışına çıkamazlar. İşte Cahit, Hacı Refi Beyefendi Hazretleri az mı emek verdi o çocuğun bir büyük adam olması için? onun eline geçen fırsat kimin eline geçmiştir? Ama ne oldu? İki şırfıntının eteği altında görevlerini unuttu. Kendini de, dayısının bir ömür verdiği eserini de mahvetti. Adına öyle bir leke vurdurttu ki artık hiçbir şey temizleyemez. Ya o nüket denen şırfıntı? Zavallı Haydar Bey. Gencecik bir adamken gitmişti Refik Bey'in yanına. Dişiyle, tırnağıyla çalışıp çabaladı, patronunun gözüne girdi, şirkete ortak oldu.
Ayrım sonu.